Ayrım 18. Sayfa 234. Çeviriyi bitirince huzurlu bir gülümseme belirdi dudaklarında. Hatırladınız mı? Daha önce de okumuştuk Rumi'nin bu sözlerini. Gruptakiler başlarını sallayarak onayladılar onu. Elinde işemeli baston tutan, şık giyimli, top sakallı bir adam dizeleri göstererek sordu. Yazı Türkçe mi, Farsça mı? Anlayışlı bir öğretmen gibi sabırla açıkladı Angelina. Türkçe. Fars alfabesi farklıdır ama metnin orijinali Farsça olmalı. Rumi şiirlerini Fars dilinde kaleme alırdı. Angelina sadece bir rehber değildi galiba. Sanırım bu küçük grubun bir tür dinsel önderiydi. Baksanıza kadın çeviri yapabilecek kadar iyi biliyordu Türkçeyi. Muhtemelen Farsça da çalışmıştır. Tuhaf, Rumi hala Batılıları etkilemeyi sürdürüyordu demek. Oysa ben ondan etkilenenlerin sadece Müslüman mistikler ya da annem gibi bir zamanın isyancı hippileri veya marjinal kişiler olduklarını sanırdım. Oysa karşımdakiler İngiliz orta sınıfına mensup, durmuş oturmuş insanlardı. Grubun en arka sırasında yer alan iri yarı, kızıl saçlı adamın da biletini aldığını gören Angelina, yavrularının kaybolmasından korkan anaç bir tavuk gibi ilgiyle çevresine bakındı. Tamam mıyız? Herkes aldı mı biletini? İngiliz yaşlılar grubu sanki ilkokul çocukları gibi biletlerini havaya kaldırdılar. Angelina durumdan memnun eliyle geçiş turnikelerini gösterdi. Şimdi bu kapıdan bahçeye gireceğiz. Ama önce kısa bir bilgi vermek istiyorum. Eliyle kapıyı gösterdi. Buranın adı Dervişan Kapısı'dır. Gördüğünüz gibi müzenin ana girişi olan bu kapıdan bir zamanlar dervişler girdikleri için bu adı almıştır. Ayrıca bunun gibi 3 kapı daha var. Çelebiyan Kapısı, Küstahan Kapısı ve Hamüşan Kapısı. Çelebiyan Kapısı adını Rumi'nin soyundan almaktadır. Rumi'nin erkek tarafından gelme erkek evlatlarına Çelebi, hanım tarafından gelme evlatlarına da Ünas Çelebi denilmektedir. Rumi'nin bu türbeye defnedilmesinin ardından aile bu çevrede konaklar, evler almıştır. Çelebi Kapısı bu evlerin bulunduğu yöne bakan kapıdır. Küstahan Kapısı ardı ardına yanlışlar yapan, kendini düzeltmek için çaba göstermeyen dervişler için yapılmıştır. Onlar dergâhtan uzaklaştırıldıklarında kimse görmesin diye akşam namazından sonra karanlık çökünce çıkarlarmış bu kapıdan. Hamüşan Kapısı ise bu sabah gezdiğimiz 1000 yıllık üçler mezarlığına bakar. Mevlevilikte mezarlığa Hamüşan yani suskunlar mekanı denir. Bu yüzden o kapının adı Hamüşan olarak anılmaktadır. Bu kadar ayrıntıyı bildiğine göre Angelina kesinlikle bu grubun ruhani önderiydi. Şu anda da grubuna kutsal bir gezi yaptırıyor olmalıydı. Belki ben de bilgilerinden yararlanabilirdim. Biraz peşlerine takılsam iyi olacaktı. Gişedeki görevliden tek kişilik bilet isteyinceye kadar hızla geçti bu fırsatçı düşünce aklımdan. Gişedeki ince bıyıklı genç görevli biletimi uzatırken onlar çoktan bahçedeki tarihi şadırvanın önünde yerlerini almışlardı. Yer yer ikili üçlü mezarların bulunduğu, zemini beyaz mermerlerle kaplı bahçe oldukça kalabalıktı. Anadolu güneşinin yakıcı sıcaklığını aldırmadan sabırla Angelina'nın yapacağı açıklamaları bekleyen bizim İngilizlerin dışında tespit edebildiğim kadarıyla biri Alman, öteki Japon, iki turist topluluğu daha vardı. Ayrıca ikişer üçer kişilik küçük gruplar halinde dolaşan Türkiye'li ziyaretçiler. Bahçenin kalabalık olması işime yaramıştı. İngiliz gruptaki İrlanda kökenli olduğunu tahmin ettiğim iri yarı kızıl saçlı adamın arkasına gizlenerek Angelina'yı dinlemeye başladım. Şimdi bu türbenin bulunduğu alanı bir gül bahçesi olarak düşünün. Vatandaşlarımın hepsi başını çevirip türbeye baktı. Her yanda renkleri gözlerinizi alan kırmızı, pembe, sarı, beyaz güller rüzgarın üzerinize savurduğu mis gibi kokuyu içinize çekin. Kalabalıktan sanki gerçekten de kokularını duymuş, renklerini görmüş gibi hayranlık belirten bir ses yükseldi. Angelina ekibinin duyarlılığından memnundu. Evet, 700 küsur yıl önce burası Selçuklu Sarayı'nın gül bahçesiydi. Mevlana Celaleddin'in babası Sultanül Ulema Bahaeddin Veled yaşama gözlerini yumunca bu gül bahçesine defnedildi. Babasının ölümünün ardından onu sevenler Rumi'nin huzuruna vardılar. Sultanül Ulema Hazretlerinin mezarının üzerine bir türbe yaptırmak istiyoruz diyerek izin istediler. Rumi bu kişilere teşekkür ettikten sonra şöyle dedi. A dostlar, söyleyin gök kubbeden daha iyi bir türbe var mıdır? Bu sözler üzerine dostları tekliflerini geri çektiler. Ama aradan yıllar geçip Muhammed Celaleddin Rumi de 1273 yılında ölünce oğlu Sultan Veled babasının mezarı üzerine türbe yapılmasına razı oldu. Böylece Kubbe-i Hadra yani Yeşil Kubbe olarak adlandırılan türbe, dört fil ayağına benzeyen dört kalın sütun üzerine Tebrizli mimar Bedrettin tarafından inşa edildi. O tarihten sonra Rumi'nin ailesi ve çevresindeki dostları bu türbeye defnedildi. Evet, şimdi içeri girelim. Büyük Rumi'nin türbesini yakından görelim. Türbenin kapısına yaklaşınca kalabalık yoğunlaşmaya başladı. Çünkü ziyaretçiler ayaklarına plastik galoş takmak zorundaydılar. Bu da zaman alıyor, kapı önünde birikmelere yol açıyordu. O karmaşada geride kaldım. Neden sonra türbenin kapısından içeri girdiğimde eskimiş kumaş, toprak ve ahşap kokusuyla birlikte derinlerden gelen bir ney sesi karşıladı beni. Sarı bir ışıkla aydınlanan, sanki duvarları altından bir odaya girdim. Duvarlarda babamın yazmaya çalıştığı Arapça ve Farsça sözcüklerin en mükemmel örnekleri sergileniyordu. Angelina grubunu az ileride gümüş bir kapının önünde toplamıştı. Usulca yanlarına yaklaştım. Bu makam aşıkların Kâbesidir. Buraya noksan gelen tamamlanır. Gümüş kapının üzerindeki el yazması metni arkadaşlarının anlayabileceği hale getiriyordu Angelina. Bu sözler Molla Camii'ye ait, dedi. Sadece çevresindekilerin duyabileceği kadar yavaş bir sesle. Anlamının derinliği kadar biçimiyle de gönüllerde haklı bir yer eden bu benzersiz güzellikteki yazı, ünlü hattatlardan Yesarizade Mustafa İzzet Efendi'nin kaleminden çıkmış. Noksan gelen tamamlanır ne demek? Diye sordu elinde bastonu olan top sakallı adam. Yani burası büyülü bir yer mi? Bu ışıklı mekan eksikliklerimizi mi giderecek? Güldü Angelina. Ama hiç de küçümser bir hali yoktu. Bu ifadeyi çok iyi tanıyordum. Babamın, Şah Nesim'in, Rumi'nin ve Şems'in yüzünde de aynı ifadeyi görmüş, aynı anlamı okumuştum. Sorulan soru ne kadar saçma gelse de ciddiye alıp açıklamak gerektiğini düşünen insanların sakin ve sabırlı tavrı vardı hepsinde. Öncelikle şunu açıklığa kavuşturalım diyerek arkadaşlarının kafasındaki karışıklığı gidermeye çalıştı Angelina. Molla Camii adındaki İranlı ulema buraya gelen derken türbeyi ziyaret edenlerden söz etmiyor. Dergaha gelenlerden yani hakikati arayan aşıklardan söz ediyor. Yani bir kez bu mekana girince türbede yatan kutsal ölüler bir mucize gerçekleştirerek büyük sırrı kulaklarınıza fısıldayacak, sizleri birer kamil insan haline getirecek demiyor. Kamil insan olmak o kadar kolay değil. Çile doldurmak, hak derdinin taşıyıcısı, ilahi aşkın yorulmaz yolcusu olmak gerek. Büyük sır, hakikat, ilahi aşk, kamil insan, çile doldurmak. Daha önceleri babamdan, Şah Nesim'den ve rüyalarımdaki Rumi'den, Şems'ten duyduğum sözleri dile getirmişti Angelina. Ama ben de tıpkı top sakallı yaşlı adam gibi hala anlamını kavrayamamıştım bu sözlerin. Yeni bir soruyla karşılaşmayan Angelina, gümüş kapıdan geçerek türbenin içine yürüdü. Meraklı arkadaşlarıyla birlikte ben de takıldım peşine. Türbeye girince altın rengi ışık iyice süzüldü, koyulaştı, bal rengine dönüştü. Geniş salonda ilk gözüme çarpan, iki tarafta yan yana, art arda sıralanan, üzerleri atlas kumaşlarla örtülmüş sandukalar oldu. O zaman hatırladım. Evet, babam beni buraya getirmişti. Küçük bir kızken mezarlıklardan çok korkmama rağmen, üzerlerinde beyazlı yeşilli sarıkların bulunduğu yüze yakın sandukasıyla küçük bir mezarlığı andıran bu ışıklı mekanı gördüğümde hiç korkmamıştım. Bırakın korkmayı, kendimi bir masal aleminde sanmıştım. Babamın anlattığı hikayelerin yaşandığı doğu saraylarından birinin en görkemli salonunda. Tavandan sarkan avizeler, sandukaların yanlarındaki şamdanlar, türbeyi taşıyan dört fil ayağı, sütunun üzerinde halı gibi işlenmiş kırmızı, kahverengi, sarı renkli desenler, sandukaları kaplayan atlas kumaşlarda altın simlerle işlenmiş türlü çeşitli çiçekler, bu büyüleyici ortamı tamamlayan ilginç harfler, anlamını bilmediğim Kur'an ayetleri, ne dediğini anlamadığım şiirler. İlk gelişimden bu yana geçen onlarca yıl içinde hiç değişmemiş, belki de sonsuza kadar değişmeden hüküm sürecek o etkileyici, mistik atmosfer. Angelina'nın okuduğu dizeler pekiştirdi hissettiklerimi. Gel, gel, ne olursan ol yine gel. İster kafir ol, ister ateşe tap, ister puta. Ne olursan ol, yine gel. İster 100 kere tövbe etmiş ol, ister 100 kere bozmuş ol tövbeni. Ümitsizlik kapısı değil bu kapı. Gel, ne olursan ol, yine gel. Çok eski, çok bildik bir duanın hiçbir zaman unutulmayacak sözleri gibiydi bu dizeler. Kaç kez işittim bu şiiri babamdan, kaç kez ezberlemeye çalıştım. Şimdi dinlediğimde bile beni etkiliyor. Ama içerinin serinliğine rağmen dışarıdaki sıcağın izlerini hala kırmızı yanaklarında taşıyan kısa saçlı tombul teyze benim gibi düşünmüyor olacak ki, kafir sözünü beğenmedim diye cesaretle dile getirdi görüşlerini. Kim o kafir? Hristiyanlar mı? Yahudiler mi? Yoksa dini inancı olmayan kişiler mi? Ateşe tapanı, puta tapanı küçümseyen bir yan var bu şiirde. Hiç hoş değil. Gel dediği yer neresi? Rumi'nin kendi inancı mı? Ya ben Tanrı tanımazlığımla gelirsem, yani inancımı değiştirmeden gelmeye kalkarsam, bana yine yer var mı bu hoşgörü Kâbesi'nde? Angelina'nın dinginliğini hiç etkilemedi bu sözler. Başı dik, gözlerinde kendi kendine yeten insanların güveniyle, "Senin söylediğin yerlere takılmadım ben," diye mırıldandı. Kafir derken belki kendi inancından olmayan kişileri kastediyor ama onları aşağılamak yerine kendi sofrasına çağırıyor. Dikkat edersen bu sözlerde dayatma yok. Benim düşüncemi kabul edeceksin de yok. Benim dinim aşktır der Rumi. O aşk hangi dinden olursa olsun bütün insanları birleştirecek ortak paydadır. Siyah gözlerindeki kuşku bulutları dağılmamıştı tombul teyzenin ama Angelina daha fazla açıklama yapmaya gerek duymadan salonun sonuna doğru yürüdü. Ve hep birlikte biz de peşi sıra sürüklendik. Angelina salonun sağ köşesine gelince yüzünü bize dönerek durdu. Sağ eliyle üzerinde 2 sarık bulunan sim işlemeli atlas kumaşla örtülü 2 sandukayı gösterdi. Bu sandukalar Mevlana Celaleddin Rumi ile oğlu Sultan Veled'e aittir. Sultan Veled şu asi olmayan büyük oğuldu. Şems'in karşısında bir genç kız gibi utanç içinde ürperen saygılı çocuk. Ötekinin mezarı neredeydi acaba? Adı Alaaddin olanın. Hani şu kimyanın peşinden ayrılmadığı deli dolu gencinki. Atlas kumaşların altında 2 mermer sanduka var. Bu sandukaları 1565 yılında Muhteşem Süleyman yaptırmış. Arka taraftaki görkemli ahşap sandukalardan birini gösterdi. Bu sandukanın altında ise Mevlana'nın babası Sultanül Ulema Bahattin Veled yatmaktadır. Mavi gözlerine yansıyan altın sarısı ışıklar tuhaf bir gizem katmıştı yüzüne. Aslında bu ahşap sanduka Mevlana Celaleddin Rumi'nin sandukasıydı. Rumi vefat edince onu defnetmek için babasının yanına getirdiler. Ve oğlunun geldiğini hisseden baba Sultanül Ulema Bahaeddin Veled büyük bir saygıyla mezarında doğrularak onu selamladı. Gruptakilerin bu söylenceye itiraz edeceklerini düşündüm, yapmadılar. Ama az önceki sorularına doyurucu yanıtlar alamayan tombul teyze, "Neden Şems-i Tebrizi'nin mezarı Rumi'nin yanında değil?" diye sordu merakla. "Rumi en güzel şiirlerini ona yazmış. Neden yaşamındaki en önemli insan başka bir türbede yatıyor?" Grubun en aykırı üyesi olan bu tombul teyzeyi sevmeye başlamıştım. Benim daha önce düşündüğüm soruları dile getiriyordu. Büyük bir merakla Angelina'nın söyleyeceklerini dinlemeye hazırlandım ama grubun lideri sanki soruyu duymamış gibi "Başkaları da burayı görmek istiyorlar." diyerek eliyle öteki taraftaki eşyaların, kitapların sergilendiği salonu gösterdi. "Şöyle semahane bölümüne geçelim, orada daha rahat konuşuruz." Artık kendimi grubun bir parçası saydığından hiç çekinmeden onlarla birlikte cam vitrinlerin içinde muhtemelen Mevlana'nın ve yakınlarının eşyalarının sergilendiği semahaneye geçtik. İçinde el yazması bir mesnevinin bulunduğu tenha bir köşedeki vitrinin önünde bizi toplayan Angelina, sevimli teyzenin sorusunu yanıtlamaya başladı. Şurası bir gerçek ki Şems-i Tebrizi o dönemin Konya halkı tarafından pek sevilmezmiş. Bunları anlatırken Gözlerimiz karşılaştı. Onu ilgiyle dinleyen bu kadın da kimdi? Kahretsin diye geçirdim içimden. Şimdi beni uzaklaştıracak. Hayır, yapmadı. Bakışlarını yeniden tombul arkadaşına çevirerek anlatmayı sürdürdü. Nasıl sevilsin ki? Bir gün ansızın ortaya çıkan bu Tebrizli, onların büyük üleması, şeyhi, adeta kutsal kişisi olan Mevlana Celaleddin Rumi'yi ellerinden alıyor. Biliyorsunuz Celaleddin Rumi, Şems'le karşılaşmadan önce önemli bir mutasavvıftı. Namaz kılar, oruç tutar, camide vaaz, medresede ders verirdi. Ama Şems'le karşılaşmasının ardından bunları bıraktı. Şiir okumaya, aşktan bahsetmeye, şehir halkının duymaya hazır olmadıkları konuları dile getirmeye merak sardı. Bütün bunlar yetmezmiş gibi Şems-i Tebrizi'yi her fırsatta, her yerde, herkesin içinde överek göklere çıkarmaya başladı. Bununla ilgili anlatılan bir hikaye vardır. Hani otelden çıkınca önünden geçtiğimiz Karatay Medresesi var ya, işte orayı yaptıran Selçuklu Veziri Celaleddin Karatay, bir gece konağında bilginleri, sanatçıları, devletin ileri gelenlerini çağırarak büyük bir şölen vermiş. Çağrıya Mevlana Celaleddin Rumi de katılmış ama yanına Şems'i de almış. İçeri girince herkes Mevlana'ya büyük bir ilgi göstermiş, onu gönül arkadaşından kopartarak sofranın üst tarafına oturtmuşlar. Şems ise büyük bir engin gönüllülükle kapıda ayakkabıların konulduğu yere çökmüş. Sohbet sırasında "Baş köşe neresidir?" diye bir tartışma çıkmış. Herkes görüşünü açıklamış. Sıra Rumi'ye gelince, bilginlerin baş köşesi sofranın ortasıdır. Ariflerin baş köşesi evin herhangi bir köşesidir. Sufilerin baş köşesi sofranın kenarıdır. Aşıkların mezhebinde ise baş köşe dostun kucağıdır, diyerek kalkıp Şems-i Tebrizi'nin bulunduğu kapı girişine oturmuş. Angelina'yı dinlerken anlattığı öykünün gerçek olabileceğini düşünmekten kendimi alamadım. Rüyalarımda gördüğüm Mevlana, Şems'e o kadar tutkundu ki kesinlikle bunu yapabilecek cesarette bir adamdı. Peki davete katılan öteki insanlar ne demiş bu duruma? Soruyu soran kızıl saçlı adamdı. Hikayeden fazlasıyla etkilenmiş görünüyordu. Yüzlerine bir şey söylememişler ama o günden sonra Şems'e karşı açık düşmanlık gütmeye, kin beslemeye başlamışlar. Kim olduğunu bilmedikleri bu gezgin dervişi bazıları ahlaksızlıkla suçlamış, bazıları Moğol ajanı olduğunu ileri sürmüş, büyücü olduğunu söyleyenler bile çıkmış. Kimileri bu kara giysiler içindeki meczubu şehrimizden atalım demiş, kimileri onu korkutmayı denemiş, kimileri ise açıkça öldürmekten söz etmiş. Bu tehditler o dereceye varmış ki işin ciddi olduğunu anlayan Şems, Mevlana Celaleddin'le karşılaşmalarının üzerinden 1,5 yıl bile geçmeden bir gece kimseye haber vermeden sessizce Konya'yı terk etmek zorunda kalmış. Yani kaçmış mı? Yine kızıl saçlı adamdı soran. Şems gibi güçlü bir dervişin efsanevi bir adamın kaçmasını kabul edemiyor olmalıydı. Ne yalan söyleyeyim, aslında ben de onun gibi düşünüyordum. Benim tanıdığım Şems öyle kuru gürültüye papuç bırakacak biri değildi. Belki de Rumi'yi korumak istiyordu diye belirsiz bir yanıt verdi Angelina. Bilmek zor tabii. Kesin olan bir şey varsa o da Şems'in Konya'dan ayrıldığı. Mevlana gönül yoldaşının gittiğini öğrenince çılgına dönmüş. Yemeden içmeden kesilmiş, gözüne uyku girmemiş. Bir çılgın, bir mecnun gibi her yanda onu aramış. Ne yazık ki bulamamış. Şems gittiğinde ondan kurtuldukları için mutlu olan Mevlana'nın müritleri şeyhlerinin artık kendileriyle hiç ilgilenmediğini görünce bin pişman olmuşlar. Mevlana'nın makamına varmışlar. Biz Şems'i tanıyamadık, ona huzur vermedik, yanlış yaptık. Bizi bağışla ya pir demişler. Rumi de onlara inanmış ve onları bağışlamış ama aradan 1 yıldan fazla zaman geçtiği halde Şems hala ortalıkta yokmuş. Sonunda müjdeli haber gelmiş. Mevlana Şems'in Şam'da olduğunu öğrenmiş. Hemen bir kervan hazırlatmış, büyük oğlu Sultan Veled'i yola çıkarmış. Günlerce süren zorlu bir yolculuktan sonra Şam'a varan Sultan Veled, Şems'in huzuruna çıkmış. Türlü diller dökerek Şems'in kırgın gönlünü onarmış, hiçbir yerde uzun süre kalamayan bu gezgin dervişi Konya'ya dönmeye razı etmiş. Şems'in gelmesiyle birlikte Mevlana yitirdiği mutluluğu yeniden bulmuş. Bahar gülleri karşısında aşktan sarhoş olarak türküler yakan genç bülbüller gibi her gün coşkulu şiirler yazmaya başlamış ama öte yandan da aklını da kullanarak halkın dedikodularını önlemek için kendince bir önlem almak istemiş. Şems'le akraba olursak evime girip çıkması yadırganmaz düşüncesiyle evlatlığı Kimya'yı bu gönül dostuna eş olarak vermiş. Tombul teyzeciğim yine araya girdi. Yanılmıyorsam daha önce Şems'in o sıralar 60 yaşlarında olduğunu söylemiştin. Peki şu Kimya adındaki genç kız kaç yaşlarındaymış? Bilmiyorum dedi Angelina. Canı sıkılmış gibiydi. O kadar yaşlı olmasa gerek. 18'inden daha küçük diye yanıtladım sanki üstüme vazifeymiş gibi. Daha büyük değil. Herkesin bakışları üstümde toplanmıştı. Tuhaf bir şeyle karşılaşmış gibi hepsinin tedirginlik içinde bakıyordu gözleri. Ne olmuştu ki? Alt tarafı bir bilgi aktarmıştım. Angelina eliyle karnımı gösterdi. Bluzunuz dedi telaşlı bir sesle. Bluzunuz kan olmuş. Panik içinde gömleğime baktım. Tıpkı Ziya'nın ofisindeki gibi kana bulanmıştı. Bakışlarım yüzüğün takılı olduğu parmağıma kaydı. Evet, yanılmamıştım. Şems'in yüzüğü yine kanıyordu. 29. Size dokunan ölüyor miskarın. Türbeden apar topar kaçarak otele kendimi zor atmıştım. Bluzumu ve yüzüğü çıkartıp duşun altına girmiş, yüzüğün üzerimdeki izlerinden kurtulmak istemiştim. Saçlarımı yeni kurutmuştum ki Menan aradı. Ofisten çıkmış, 5 dakikaya kalmaz otelin önünde olurmuş. Sorun yoktu. Ben de 5 dakikaya kadar giyinmiş olurdum zaten. Biraz gecikirsem de kıyamet kopmazdı herhalde. Ama gecikmedim. İkonyon turizme vardığımızda saat tam 3'tü. Ziya'nın kapısını çalarken babamın eski bir arkadaşıyla karşılaşacağım için biraz tedirgindim. Ama bizi kötü bir sürpriz bekliyordu. Uzay çağına öykünen odasında Ziya yapayalnızdı. İzzet Efendi gelmemişti. Dün oturduğumuz parlak derili koltuklara bizi buyur ettikten sonra utana sıkılı açıkladı. Babam rahatsızlandı. Tansiyonu çıkmış. Böyle söylemesine rağmen hiç de üzgün görünmüyordu. Biraz gergindi o kadar. Geçmiş olsun diye mırıldandım ama bu işin içinde başka bir iş var diye düşünmekten de kendimi alamadım. Önemli bir şey değildir umarım. Yok yok değil, yaşlılık işte. Günü gününü tutmuyor. Menan Ziya'dan daha fazla etkilenmişti yaşadığımın hastalanmasından. Allah Allah, ne olmuş İzzet amcaya diye söylendi üzüntüyle. Gençlere taş çıkartırdı valla. Nesi varmış? Abartacak bir şey yok diyerek hastalık meselesini geçiştirmek istedi Ziya. Zaten yine de görüşmek istiyor sizinle. Dergaha gelsinler dedi. Aslında bu beni daha çok mutlu ederdi. Ziya'nın yanında babam hakkında konuşmak istemiyordum. Bir yolunu bulup Menan'ı da uzaklaştırabilirsem çok iyi olacaktı ama bu biraz zor görünüyordu. Gideriz tabii diye hevesle atıldı iş arkadaşım. Ben götürürüm Miss Karen'ı. Adamcağız bizi bekliyorsa hemen toparlanmak lazımdı. Babanız dergahta mı? Yok, evde dinleniyor. Serinlik çökünce inecek dergaha. 5 gibi orada olursanız yeterli sanırım. Bu aksaklığı anlayışla karşıladığım için rahatlamış gibiydi. Olanlar için çok özür dilerim Miss Karen ama yapabileceğim bir şey yoktu. Hiç önemli değil. Hatta belki böylesi daha iyi oldu. Ben de Serhat ve Cavit'le konuşmak istiyordum. Yüzündeki gerginlik derinleşti. Niye? Ne oldu ki? Soruyu bana sormuştu ama bakışlarını Menan'a dikmişti. Ondan yardım ister gibiydi. Hiç sesimi çıkarmadan bekledim. Menan'ın ne söyleyeceğini merak ediyordum. Ağzını bile açmadı. Duygularını açığa vurmadan öylece oturdu Ziya'nın karşısında. Menan'a güvenmekle hata yapmamıştım. Yetkili acentemiz çok geç olmadan gerçeği fark etmeye başlamıştı galiba. Şimdi kendimi daha rahatlamış hissediyordum. Önemli bir sorun yok aslında dedim sakin bir tavırla. Sigorta şirketinin yazmamı istediği raporda her konuyu açıkça belirtmek zorundayım. Yangınla ilgili birkaç karanlık nokta kaldı. Onları aydınlatmak için Serhat ve Cavit'in yardımına ihtiyacım var. Ne gibi karanlık noktalar diye sordu endişesine yenilerek. Belki ben yardımcı olabilirim size. Minnetle gülümseyerek bacak bacak üstüne attım. Sağ olun Ziya Bey ama bu defa sizin değil adamlarınızın yardımı gerekli. Çünkü bu rapor sizden bağımsız yazılmalı. Yoksa kabul edilebilir olmaktan çıkar. Anlıyorum. Bir şeylerin ters gittiğini de sezinlemeye başlamıştı. Biliyorsunuz amacım sadece size yardımcı olmak. Biliyorum. Oluyorsunuz zaten. Teşekkür ederim. Ziya'nın tedirginliği geçmemişti ama açıklamam onu ikna etmiş gibi davrandı. Telefonla sekreterini aradı. Alo, Gülşen. Serhat ile Cavit'i bana yolla. Ne? Yok, gitmesinler bir yere. Hemen gelsinler. Ha, dur bir dakika. Özür dilercesine baktı. Sormayı unuttum. Ne içersiniz Miss Karen? Kadirler'de o kadar çok yiyip içmiştik ki ağzıma hiçbir şey koyacak halim yoktu. Teşekkürler, ben böyle iyiyim. Mena'nın durumu benden daha kötüydü. Şişmiş göbeği ceketinin altından bile belli oluyordu. Halimizi anlayan Ziya ısrar etmedi. Sekreterine, belki daha sonra söyleriz diyerek telefonu kapattı. Gözlerinde kararsız bir ifade geziniyordu. Miss Karen, eğer benim bulunmam sakıncalıysa odamı size bırakabilirim. Tersine adamlarını sorgularken Ziya'nın da burada olmasını istiyordum. Sorgu sırasında üçünün de yüzlerini görmek, tepkilerini ölçmek yararlı olabilirdi. Bazen sözcüklerin gizlediği gerçeği küçük bir mimik, bir anlık bir bakış kolayca ele verebilirdi. Rica ederim Ziya Bey, sizden saklayacak neyimiz olabilir ki? Lütfen kalın. Açıklamaya çalıştığım gibi bunlar küçük ayrıntılar. Hepsi birer formalite. Doğru mu söylüyordum? Yoksa başka bir niyetim mi vardı? Anlamak isteyen gözlerle inceliyordu beni. Bizim işimizin tatsız yanı da bu, diye sürdürdüm sözlerimi. Kendi müşterinizin söyledikleriyle yetinememek. Namuslu, dürüst insanlara bile paranoyakça yaklaşmak. İster istemez kabalaşıyoruz tabii. İnsanların kalbini kırıyoruz. Hemen itiraz etti Ziya. Olur mu öyle şey Miss Karen? Her işin bir gereği var. Siz de işinizi yapıyorsunuz. İnanın bana, sizin bu titizliğiniz bir müşteriniz olarak şirketinize duyduğum güveni artırıyor. Sanırım rahatlamaya başlamıştı. Tuhaf dizaynlı koltuğuna yaslanarak hemşehrisine baktı. Bugün hiç sesin çıkmıyor Menan. Gözlerinde küçümseyen alaycı bir parıltı vardı. Hiç uyumamış gibisin. Ne oldu? Beşik mi salladın bütün gece? Şaka kaldıracak durumda değildi bizimki. Yok, dedi manidar bir sesle. Polislerle uğraştık sabaha kadar. Ziya'nın hayret etmesini beklerdim. O kadar şaşırmadı. Polis mi? Diye sordu sadece. Hayırdır, kötü bir şey mi oldu? Miss Karen'ın çantasını çaldılar. İlk duyduğunda tepki vermedi. Gözlerini birkaç kez kırptıktan sonra ne? Diye söylendi. Nerede? Ne zaman? Niye bizim haberimiz olmadı? Yanıtlarını beklemeden ardı ardına sıralamıştı sorularını. Dün akşam, diye açıkladı Menan. Şems-i Tebrizi'nin Mevlana hazretleriyle buluştuğu yerde. Tuhaf bir şey duymuş gibi çarpıldı suratı. Şems'le ne alakası var bu olayın? Menan oturduğu koltukta geniş bedenini Ziya'ya çevirdi. Bilmiyorum Ziya. Sesinde bu sabah Şems hakkında konuşurkenki gizem vardı. Miss Karen Konya'ya geldiği günden beri her olay bir şekilde Şems hazretleriyle bağlanıyor. Eyvah, yine mistik konulara girecekti. Abartıyor diye müdahale etmek zorunda kaldım. Bir kapkaççı çantamı çaldı işte. Hepsi bu. Ziya üzgün bir maske geçirdi yüzüne. Geçmiş olsun Miss Karen. Bulundu mu bari çantanız? Bulundu. Pasaportum dışında hiçbir eksik yok. Üstelik hırsız da yakalandı. Ama öldürülmüş olarak. Mena'nın yeşil gözlerindeki ifade en az sesinin tonu kadar gizemliydi. Kur'an'da söylendiği gibi adamın hırsızlık yaptığı elini kesmişler. Sonra da boğazına sokarak boğmuşlar. Duyan insanı dehşet içinde bırakacak bu olay Ziya'yı o kadar etkilemedi. Yapmaya demekle yetindi. Peki kimmiş bu hırsız? Kimmiş onu öldüren? Mena'nın yüzündeki gizem yerini kuşkuya bırakmıştı. Sen bu olayı duymadın mı? Diyerek soruya soruyla karşılık verdi. Bütün Konya bu haberle çalkalanıyor. Önemli bir olayı kaçırmış birinin çaresizliğiyle söylendi. Çatalhöyük'e gitmiştim. Japon turistleri gezdirmeye. Hiçbir şeyden haberim olmadı valla. Menan bakışlarını hemşehrisinin koyu renkli gözlerine dikerek adamın adı Kamil diye açıkladı. Kamil Tenekeci. Namı diğer Solak Kamil. Bu ismi ilk kez duyuyormuş gibiydi Ziya. Ne bir heyecan ne de bir kıpırtı vardı yüzünde. Yani tanımam mı lazım bu Solak Kamil'i? Hani yıllar önce Konya'da korkunç cinayetler işlenmişti. Adamın biri annesiyle iki kardeşini öldürmüştü. Hatırlamıyorum dedi Ziya omuz silkerek. Belki burada bile yoktum. Belki de Amerika'dayken olmuştur. İşte Solak Kamil o cinayetleri işleyen adam. Adam da Miss Karen'ın çantasını çarptı. Sonra da öldürüldü öyle mi? Ziya'nın yüzünde korku dolu bir ifade belirmişti. Önce sahici sandım ama ardından gülmeye başladı. Vallahi korktum şimdi. Desenize, size dokunan ölüyor Miss Karen. Yapmacık bir neşeyle hemşehrisine döndü. Yoksa Şems mi cezalandırdı kapkaççıyı diyorsun?